Ayrım 7.
Sayfa 84. Yaklaşık 3 yıla yakın bir zamandır bir insanlık dramı yaşanıyor Bosna'da. Yaklaşık 3 yıl ile 3 yıla yakın bir zaman tümüyle aynı anlamda. Öyleyse birinden birinin kullanılması yeterdi. İlk başta başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Tartışma programlarında pek çok kişinin ağzından duymuşsunuzdur böyle bir sözü. Hem başlamadan önce hem başta. Hem de ilk. Fazlaca öne getirmiyor mu o söylenecek sözü? Gereksiz sözcük kullanmanın bir sakıncası da şudur. Özenle belirtilmiş gereksiz bir ayrıntı başka olasılıkların varlığını düşündürür insana. Biz bu lokantada natürel bitkiler diyen biri kimi bitkilerin natürel olmadığını da söylemiş olur. Kafamda şöyle bir şey düşünüyorum dediniz mi? Başka yerinizde de düşünebilir misiniz? Ya da başka yerinizde de düşünceler varmış anlamı çıkar. Herkes öldü diye gözyaşı dökerken Rasim'i diri halde karşılarında buldular. Herkes buldular yanlışlığına bakmıyoruz. Konumuz değil. Noktalamayı da düzelttik ama hala bir şey var. Diri halde vurgulaması yapıldığına göre Rasim ölü halde de karşılarında bulunabilirmiş demek. Hortlak Rasim. Savaş ayı yine kızdırmak var ama ne yapayım ki bu söz A takımında söylendi. O gece Ortaköy'de bir ölü ölmüştü. Eleştirmiyorum. Ölü nasıl ölmüş bir daha diye bile sormuyorum. Yalnızca şunu merak ediyorum. Yangın yanarken mi ölmüştü o ölü? Kültür çatımızın yapı taşı. Kimi kalıplaşmış sözlerin ve deyimlerin radyo ve televizyonlarda ne hale geldiğini çoğumuz ibretle izliyoruz. Kalıplaşmış sözler adı üstünde kalıptır. Bu kalıp bozulursa yalnız kullanımın kulağı tırmalaması söz konusu olmaz, anlamda bulanır, başkalaşır. Deyimler de kalıplaşmış sözlerdir. Onların da bir sözcüğü bile değiştirilemez, yerinden oynatılamaz. Şimdi medyadan kimi örnekler. Reklam arası verileceğini her sunucu kendine göre bir yöntemle duyuruyor. Bizden ayrılmayın falan diye ricalarda bulunuluyor hani. Neredeyse yalvarılıyor ya, TV kanallarından biri de şöyle bir kibarlık yapıyor. Lafımıza balla ara veriyoruz. Ballı bir ara, ilginç ama olanaksız. Onlar orada, biz burada, bal nerede? Bu sözün şimdiye kadar bildiğimiz kullanımı nasıldı? İki kişi karşılıklı konuşmaktadır, biri ötekinin sözünü kesmek zorunda kaldığını hissettirmek için lafınızı balla kesiyorum der ve sürdürür konuşmasını. Bu arada söylenen bir nezaket sözüdür yalnızca. Şimdi reklamlara yer vermek zorundayız anlamında kullanılmaz. Üstelik reklamların bal tadında olduğunu da kimse iddia edemez. Yakası açılmadık sözü de böyle bir şeydir. Pek kimsenin bilmediği argo sözler ve söylenmesi ciddi bir cesaret gerektiren nadir küfürler için kullanılır. Falancanın yakası açılmadık klibini ilk defa bu program sunacak birazdan biçiminde değil. Yaşar'ın PTT'den 200 bin liraya gelip ortalığın ayyuka çıktığı bir zamanda da benzer bir yanlışlık var. Ayyuka çıkmak bilmediğimiz bir deyim değil. Bir şeyin herkes tarafından duyulması, kötü bir şöhretin yaygınlaşması anlamında kullanılır. Ortalık ayyuka çıkmaz. O söz neyse o çıkar ayyuka. Hadi izleyelim ve hepimiz üstümüze düşen payı çıkaralım, olmaz mı? Hepimiz üstümüze düşeni yapalım denebilir. Payımıza düşeni çıkaralım, yapalım, anlayalım da denebilir. Ama üstümüze düşen pay ne demek? Burada kalıp bozulduğu için bize de pay neden üstümüze düşüyor diye sormak hakkı doğar. Konsere gelirken elinizin altına birkaç kitap sıkıştırmayı unutmayınız. Bu da bir duyuru. Kolunuzun altına olabilir, koltuğunuza ya da koltuğunuzun altına da olabilir ama elinizin altına olmaz. Nasıl sıkıştıracağız elimizin altına kitapları? Durmaz ki orada. Elimize yapıştırmamız gerek, o da çok zor. Bir başka televizyon, Antalya'da altın portakalları silip süpüren falan film, filan kanalda biçiminde bir duyuru yapıyor. Burada da silip süpürmek deyimine takıldım. Ne var ne yoksa hepsini yemek ya da götürmek demektir ve olumsuz anlam içerir. Oysa bir filmin övgüsü yapılmaya çalışılıyor. Överken yeriyorlar mı filmi? Bu nedir anlamadım. Bir başka kanal, bir başka film için aşk ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan bir dizi diye reklam yapıyor. Yanıp tutuşmak yine kalıplaşmış bir söz. Aşk ve intikam duygusuyla yanıp tutuşmak. Bu da fena değil, en azından göz alıcı. Ancak ortada yine de bir sorun var. Aşk ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan kimmiş? Bir dizi. Diziler ne zamandan beri böyle şeyler yapıyor? İnsanlara ilişkin duygular dizilere, haberlere yakıştırılır oldu. Çok üzgün bir haberle bültenimizi sonluyoruz. Üzgün olan haber olamaz biziz. Hele bütün bunlardan sonra. Türküler kültür çatımızın en üstündeki bir yapı taşıdır. Yapı taşı güzel bir söz ama çatının üstündeki yapı taşı o çatıyı çökertir bence. Yapı taşının ille de kültür çatımızın en üstünde durma zorunluluğu yok ki. Türküler kültür binamızın temelindeki bir yapı taşı da olabilir, hatta daha mı yakışık alıyor ne? Şu beylik örneklerden de verelim. Bugünkü toplantının havası nasıl geçti? Olur mu? Ya bugünkü toplantı nasıl geçti denmeli ya da bugünkü toplantının havası nasıldı? Çünkü havanın geçmesi biraz hava raporu gibi oluyor. Geminin rotasının nereye gideceği sorusunu gün boyu yetkililere sorduk. Biz de şunu soralım. Rota bir yere gider mi? Giden gemidir. Başka bir beylik örnekte takipçisi olmak. Takip edeceğiz, peşini bırakmayacağız demek artık çok demode. Bu çirkinliği ortadan kaldırma işinin takipçisi olacağız. Ne kadar dolaylı bir anlatım, hele bunu söyleyen bir yetkili ise. Kaldırma işinin takipçisi olmak yerine kaldıracağız denmesi hem daha yeterli hem de daha inandırıcı olurdu. İnsanlar ister istemeden konuşmak istiyorlar. İster istemeden diye bir ikileme yok. Bunun doğrusu ister istemezdir. İnsanlar ister istemez konuşuyorlar denmeye çalışılmış besbelli. Sözün doğrusu anımsamsaymış, yeniden bir istemek kullanımına da gerek kalmazmış. Tıpkı geminin buradan tekrar Trabzon'a mı dönüp dönmeyeceği sorusuna daha olduğu gibi. Dönüp dönmeyeceği diye bir ikileme varsa mı'ya gerek yok. Benim hayatta bir dikili çivim yok. Ne kızımın ne benim. Dikili çivi sözü düşündürüyor insanı değil mi? Çivi belki çakılı olur da dikili olan ağaç. Herhangi bir mal varlıklarının bulunmadığını anlatmaya çalışan bir babanın sözleri bunlar. Mal varlığı tanımı değişince sözler de böyle alabora oluyor demek. Öyle ya, insanlar eskiden hiçbir şeye sahip olmadıklarını anlatmak için hayatta bir dikili ağacım yok derlerdi. Şimdi ağaç kimin umurunda? Varlık evlerle, apartmanlar, katlarla ölçülmeye başlanınca ağacın yerini de çivi almış demek. Ama öyle de olsa yanlış, böyle de olsa yanlış. Özellikle yaparaktan. Türkçe eklemeli bir dildir ama bu kadar da eklemeli değildir. Oynayacağım rolün uzun saçlı olması gerektiği istendiği için. Ayşegül Aldinç söylemişti bunu. Gereksiz sözcükler gereksiz ekler. Birileri istemiş, bir şeyler de gerekiyormuş. Öyle gerekmesi istenmiş, istendiği için gerekmiş. Bu böyle gider. Dolambaçlı anlatıma örnek bulmak kimi zaman ne kadar zordur, kimi zaman da ne kadar kolay. Bu senaryoyu kabul etmemdeki en büyük etken kendimim. Bu da bir başka sanatçıdan, Sumru Yavrucak'tan. Bugün eklerden söz edelim, gereksiz ve gerekli eklerden. Birçok sözcüğü gereksiz kullandığımız gibi birçok eki de gereksiz kullanıyoruz. Fakültede bize instrumental eki diye öğretilen bir ne eki vardır. Gereksiz yere en çok kullanılan eklerden biri bu. Bunlarla bir yere varılmaz. Realiteyle varılır örneğinde olduğu gibi ile sözcüğü zaten ekleşip araç anlamı kazanmış, yeniden bir ne getirmeye bu yüzden hiç gerek yok. İşin garibi bu ek çoktan anlamını yitirdiği için hep la le ekiyle birlikte kullanılıyor. Görevini bütünüyle la le ekine bıraktığından artık kendisinin kullanılması gerekmiyor. Başka örnekleri incelediğimizde de aynı durumu göreceğiz. özellikle sormak istediklerinizi. Özellikle sözcüğü zaten aynı anlama geliyor. Özellikle demeye gerek yok. Ya da sizlerle geçirdiğimiz süre. Bu tümcenin de Türkçe'ye örnek olarak doğrulukta kullanması gereken sonuculardan birine ait olduğunu söylemeyi bilmem gerek var mı? Bu neye eki daha çok halk söylemi ya da belli bir ağız özelliği gibi görünüyor. Kimi zaman yardımcı seste de farklılıklar oluyor. Ben bildiğim kadarından izah edeyim örneğinde olduğu gibi. Kadarından değil kadarıyla elbette. Ağız özelliği gibi görünen başka bir yanlış da bu örnekler hep demincek söylediğim gibi örneğindeki demincek sözcüğü. Yazı dilinde artık böyle bir kullanım yok. Demincek yerine demin ya da az önce, biraz önce denebilir. Çok yaygın kullanılan gereksiz eklerden biri de arak, erek ekinden sonra getirilen danden. Üstelik kendisini halkın üstünde gören birçok kişi tarafından çok da özgüvenli ve vurgulu biçimde kullanılıyor. Özellikle politikacılar yapıyor bunu. Örneğin Gülay At'ın ağzından vereyim. Serbest piyasa ekonomisi bireyin hakkını koruyaraktan. Açıklamaya bile gerek yok. Tan ekinden önceki ek onun bütün işlevini üstlendiği için koruyarak demek yeterdi. Bu ekin maz mez ekinden sonra kullanılmasında da benzer bir durum var. Görmezden gelmek biçimindeki olan kullanımın yanında onu görmezden önce biçimindeki kullanımı kastediyorum. Görmezden önce değil, görmeden önce denmeli, hatta önce sözcüğü bile kimi durumlarda gereksiz kalabilir. Yeri gelmişken söyleyelim. Görmemezlikten gelmek de yanlıştır. İki olumsuzluk eki üst üste geldiği için görmezlikten gelmek olabilir ya da daha iyisi görmezden gelmek. Umudumu kaybetmeme hiç niyetim yok ta, birinci kişi iyilik ekinin üç kez kullanılması söz konusu. Umut, kaybetmem niyetim. İkincisi gereksiz. Kaybetmeme yerine kaybetmeye denmesi tümceyi güzelleştirecektir. Bu örnekte TRT'de yetişmiş deneyimli spiker Güler Kazmacı'dan. Çok genç pop sanatçılarımız var. Sen de bunlardan birisisin. Son sözcükte sisi gibi bir sesin doğmasına yol açan şey gereksiz bir iyilik eki kullanımı. Sözcüğün aslı bir olduğuna göre biri demek yeterdi. Sen de bunlardan birisin. Yalnız Kazmaca değil pek çok kişi yapıyor bu yanlışı. Türkçe'de aynı ek, örneğin iyilik eki kaçınılmaz bir zorunluluk olmadıkça iki kez getirilmez sözcüğe. Canısı canısı diye son zamanlarda sağda solda çok duyduğum şarkının bu bölümü de bu yüzden yanlış. Kolayca anımsayacağınız gibi o iyilik eki çekimi can-ı-m, can-ı-n, can-ı diye giderdi. Tam karşıtı bir durum kendi sözcüğü için geçerlidir. Bu sözcüğün üçüncü kişi iyilik eki almış biçimi kendi-si biçiminde olmalı. Yalnızca kendi değil, kendi yapsın değil, kendisi yapsın gibi. İçerisi sözcüğü de boş ek taşıyan sözcüklerden biri. İç sözcüğüne getirilen eri eki yön bildiren eski bir ektir. İçeri içe doğru, dışarı dışa doğru demek. Ekin bu yön bildirme anlamı bile unutulduğundan bu eki almış sözcükleri yeniden yönelme durumu eki a-e getirilmekte bugün içeriye dışarıya gibi. Kısacası bunların içerisinde, olayların içerisinde yerini, bunların içinde, olayların içinde demek, sözcüğü işlevi ve anlamı kalmayan bir ekten kurtarmak bakımından daha doğrudur. Bir de gereksiz ki'ler var. Gazetelerdeki çıkan yazısında. Bu ki eki kendisinden sonraki sözcüğün yerini tuttuğu için o sözcükle birlikte kullanılmamalı. Ya ki'yi atmalıyız tümceden ya da çıkan sözcüğünü. Gazetelerdeki yazısında ya da gazetelerde çıkan yazısında. Şu da öyle bir örnek. TRT yönetim kurulundaki çalışan bütün kişiler. Çalışan atılırsa ki kalabilir ama ikisi birden fazla. Bu projenin mimarının siz olduğunuzu biliyoruz. Hem siz hem olduğunuzu sözcükleri gereksiz bir yineleme. Bunun yerine bu projenin mimarı olduğunuzu biliyoruz demek yeterdi. Rahmetli mi? Bence rahmetli. Ekleyip geçmeyin. Türkçe gerçekten de eklemeli bir dildir. Gereksiz ekler fazlalık yaratır ama gerekli bir ekin unutulması da anlamı değiştirir. HBB televizyonunun "Ben HBB diye okuyorum ya siz?" yayına başladığı yıldı sanırım bir kadın derneği başkanı kendi filamalarını HBB televizyonuna 40. yılda başarılar dileğiyle diye imzalayıp armağan etti. İşte deminden beri gereksiz kullanımlarından yakındığımız iyilik ekinin yardıma koşacağı an. 40. yılda olan HBB televizyonu değil kendi dernekleri olduğuna göre şöyle bir dilek daha anlamlı olmaz mıydı? 40. yılımızda HBB televizyonuna başarı dileklerimizle. Sunuculuğu sunmak. Bir insanın yaşamını sürdürmesi için kaç sözcüğe gereksinmesi vardır? Hemen hangi insan ve hangi yaşam soruları geliyor akla? Öyle ya insan vardır 500 sözcük yeter yaşamını sürdürmesine, insan vardır 500 bin sözcükte anlatmak istediğini tam iletemiyor olmanın sıkıntısını çeker. Bir kişinin söz dağarının büyük ya da küçük olması bilgisiyle ya da kültürüyle değil, kavramsal gereksinmeleriyle ilgilidir. Yabancı bir dilde olduğu gibi insanın ana dilinde de günlük yaşamını sürdürmesi için gereken sözcükler düşünsel boyutu yüksek bir iletişim için yetersiz kalır. Bu yetersizlik en çok aynı sözcüğü durmadan kullanmak biçiminde ortaya çıkar. Aynı sözcüğün yenilenmesi kimi zaman bir çeşit dil sürçmesi olabilir. Çok yoğun olarak olan diye söze başlayan birinin yalnız yanlışı değil, kendisi de pek önemsenmez ve zaten o şekilde hareket etmemiz en doğru hareket olur diyen birine de hareket sözcüğünü iki kez kullandı diye kızılmaz. Ama bu yinelemeler belli kalıplar halindeyse ve haber bültenlerinde sürekli kullanılıyorsa sinirlenmemek elde değil. İfadesini verdi kalıbını kastediyorum. Bu türdeki ilk örneği Semra Özal'la ilgili bir haberden not etmiştim. Şişli Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinde savcı Suudi Gürel'e verdi ifadesini. Sonra örnekler o kadar çoğaldı ki belki duyan okuyan olur diye söyleyeyim. İfadesinde ifade vermek gibi bir kalıp hem yoktur hem yanlıştır hem de böyle kullanmak Türkçeden iyice habersiz olmak anlamına geldiği için ayıptır. Bu türdeki yinelemelerden bir bölümü çeviri zorlamalarından mı kaynaklanmaktadır bilemeyiz. Kimi yabancı filmlerdeki şu türden konuşmaları yorumlamak gerçekten güç. Benden bu kadar uzun beklememi bekleyemezsin. Bir de kalkmış, o zır deliyle evlenmeye kalkıyorsun. Orada durup bir şey söylemeden duramazdım. Görüldüğü gibi bu tümcelerde aynı sözcüğün yenilenmesini gerektiren özel bir durum söz konusu değil. İlk tümcede bekleyemezsin yerine başka bir sözcük, örneğin isteyemezsin konabilir. Tıpkı evlenmeye kalkıyorsun yerine evleniyorsun denebileceği ya da son tümceden durup sözcüğünün atılabileceği gibi. Bu çevirileri yapanlar yazdıklarının Türkçelerini okumazlar mı hiç? Yine de bu yenilemeleri kültürel düzey yüksek olması gereken bir politikacı yaptığında durum daha acıklı oluyor. Türk toplumu siyasete olan inancını kaybettiği inancında değilim gibi. Bir kez Türk toplumu yerine Türk toplumunun demesi gerek. Bir de üstünde durduğumuz yenilemeler var. Bir politikacı aynı sözcüğü iki kez söylemeden tümceyi toparlamalı. İnanç yerine iman falan da demeye kalkmadan üstelik. Şu an durum oldukça gergin vaziyette denmemeli örneğin. Vaziyet durum demek olduğuna göre durumun gergin durumda olması ne demek? Bir yayın evi yöneticisinin kitabın kendi iç bünyemizde kullanacağımız kadar bir kadarı bizde kaldı kadar kadarlı bir tiyatrocunun tabii çok keyif alıyorum ödül aldığım zaman herkesin alacağı gibi kadar almaklı bir yönetmenin böyle bir yapıt yapmayı düşündüğüm kadar yapmaklı tümce kurmaya hakkı olmamalı. Ve yine televizyoncular. Defne Samyeli'yi önce güzellik yarışmalarından tanıdık, sonra vazgeçilmez bir keyifle sunduğu sunuculuğuyla tanıdık. Tek merak ettiğim sunuculuğu sunmak nasıl bir şeydir? Başka bir şey merak ediyorsam namerdim. Futbol Türkçesi. Televizyonda haberlerin ardından spor programı başlayınca hemen kanal değiştirenlerdenim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir futbolcu ve manken cumhuriyetine dönmekte olduğunu görmenin pek payı yok bunda. Spor diye yalnız futbol lafı edilmesinin, futbolun bile kendisinden değil, kulüp başkanlarının neler yapıp ettiğinden, kimin kaç paraya satıldığından söz edilmesinin de payı yok. Hangi futbolcunun hangi manken kızda gözü varmış, nerede nasıl eğlenmiş, hangi şarkıyı söylemiş, nasıl dans etmiş. Bunlar bile sinirlendirmiyor beni. Tek derdim var, futboldan anlamıyorum. Demin Erman konuşurken çok doğru yaralara parmak attı denince duralıyorum örneğin. Parmak attı. Bir diye sürçmesi mi, bastı mı denmek istemiş. Bilmiyorum, belki bir futbol terimidir parmak atmak. Hadi, o kadar iddialı konuşmayalım ama şu ana kadar Fenerbahçe'ye gelen futbolcuların en iyisidir diyebiliriz. Höh için söyleniyor bu, iddiasız olarak. Oysa ben en iyisidir'den daha iddialı bir laf bilmiyorum ve iddialı konuşulduğunda ne denilebileceğini merak ettiğim için sözün gerisini dinleyemiyorum. Tabii bu maçın Galatasaray tarafından kazanma şansı Galatasaray tarafına daha yatkın. Belki futbol bilgimin kıtlığı nedeniyledir ama bu sözlerden de gerçekten bir şey anlamıyorum. Geçen hafta Bursa'da Beşiktaş'ın iki golüne imza koyan ve beraber ayrılmasına yol açan oyuncu. Anlamadığım belli olmasın diye imza koymanın ne demek olduğunu kimselere soramıyorum da, bu oyuncu Beşiktaş'ın berabere ayrılmasına yol açtığına göre iki gole imza koymakla mı iyi etmiş, kötü mü etmiş anlamıyorum. Fenerbahçe'nin ne olacak bu hali sorusuna aylardır herkes birbirine sorarak ve genişleyerek gidiyor. Giden neymiş diye sormamın, cehaletimi ortaya çıkaracağının farkında olduğum için yutkunup susuyorum. Aynı şey, çok iyi duran toplara vuruyor, yorumunu duyduğumda da oluyor. Toplar mı çok iyi duruyor, sözü edilen futbolcu mu çok iyi vuruyor, geldi şık işin içinden. Galatasaray'ın matematiksel olarak final grubuna kalma şansının olduğu Göteborg, Manchester United maçını mutlaka izlemelisiniz. Bakın bu kadarını anlayabiliyorum. Yanılmıyorsam bu maçın sonucuna göre Galatasaray final grubuna kalabilir demek istiyor. Ama doğrusu sevinç dolu bir ses. Kubilay Ramazan'ı ve topu ayrı ayrı köşelere gönderdi dediğinde biraz ürküyorum. Çünkü gözümde bir köşeye top gibi fırlatılan iki büklüm bir Ramazan'ın canlanmasını engelleyemiyorum. Bu sözün altında çözemediğim bir anlam olmalı mutlaka. Yoksa adamın der top edilip bir köşeye fırlatılmasında sevinilecek ne var? Yarım sayfalık Türkiye sizinle gurur duyuyor ya da destan yazdık manşetlerini anlamakta güçlük çektiğim gibi ölmeye geldik çığlıklarından rahatsız oluyor. Avrupa'ya Türk damgasını vurduk. Avrupa'ya Türk'ün ne olduğunu gösterdik yorumlarıyla kendimden geçemiyorum. Dahası ağlamamak işten değil, ne mutlu Türk'üm dememek işten değil dendiğinde neden diye sormamayı bile beceremiyorum. Eğer bu bir zaferse bu ülkede yaşayan ve Türk olmayan insanlar neden bizimle birlikte sevinemiyorlar bu zaferi? Sevinç çığlıklarına eşlik eden kurtbaşı işaretlerinin de bu yasaklamada etkisi var mı?